Ayrım 47.
Bunların neler olduğunu söylemeye gerek görmüyorum. Ancak büyük üstadın dediğine bakılırsa bunların hepsinin deneyleri başarıyla sonuçlanmıştır. Gerçi bunların 10 tanesi iyileşti, 15 tanesini ise takip edemedik diyor. Ama o kadar kusur kadı kızında da olur artık. Hastaların gene %40'ı iyileşmiş ya, siz ona bakın. Hem büyük ihtimalle takip edemediği hastaları da iyileşmiş olmalılar. Yoksa ne diye tedaviyi bıraksınlar, öyle değil mi? Sonra bakalım tedavi ettiği hastalar kanserli miydi? İçlerinde gerçekten iyileşenler oldu mu? Olduysa bile ne malum onun ilacı sayesinde olduğu türünden münafıklara yaraşır sorular da sormayın lütfen. O ne söylüyorsa doğrudur. Hem koskoca bir profesör ne diye durup dururken yalan söylesin. Sözün kısası, Doktor Özel'i aratmayan bir şarlatan karşısında bulunduğumuz bence şüphe götürmez. Ancak kendisi gazetecinin bir sorusu üzerine ünlü meslektaşı Doktor Özel'den çok daha bilgili olduğunu şu sözlerle ima ediyor. Tek bir ilaç bütün kanser türlerine iyi gelmez. Belki zakkumda kansere iyi gelen ev sahibi misafir kompleksi vardır. Ayrıca zakkum tedavisi bazen iyi geliyor, bazen gelmiyor. Bence bu tedavi yöntemi yanlış. Onunla bir netice alınabileceğini zannetmiyorum. Oysa bu cümlelerin her biri karşısında kendisine şu soruları sorabilirsiniz. Sizin elinizde de tek bir ilaç var. O nasıl bütün kanser türlerine iyi geliyor? Gerçi Sayın Profesör değişik kanser türleri için 10 ayrı ilaç sentetize ettiğini söylüyor ama hepsi o kadar. Bir daha onları anmıyor. Unutkanlıktan belki de. 2. Bu tek ilacı, Edoferon, sadece 25 hasta üzerinde deneyip gene sadece 10 tanesinden iyi sonuç aldığınızı iddia ettiğinize göre 150'den fazla kanser türünü iyileştirdiğini nereden biliyorsunuz? Bu Edoferon size başka bir kanser ilacını, interferonu hatırlatmıyor mu? 3. Zakkum tedavisinin bazen iyi geldiğini nereden biliyorsunuz? Doktor Özel'in sözlerine dayanarak mı yoksa bizzat bu konuda araştırma yaptınız mı? 4. Bazen iyi geldiğini kabul ettiğiniz bu tedavi yönteminin yanlış olduğunu nereden biliyorsunuz? Hiçbir kanser ilacı, hatta hiçbir ilaç her vakada iyi sonuç vermez. Bu onun işe yaramadığını mı gösterir? Besbelli ki Sayın Profesör'ün Sayın Meslektaşı'na karşı küçümser bir ifade kullanmasının ardında yatan başlıca faktör, kendi ilacının biricikliğini vurgulayarak onu rekabet dışı bırakmak. Kendisinin de tıpkı Doktor Özel gibi büyük bir voli peşinde olduğu şu sözlerinden de belli. Bunu elimden çalmak istiyorlar. Bu nedenle tek başıma çalışıyorum. Hani iki patent almıştı? Buluşunu elinden çalmak istiyorlarmış. Birçok kimsenin bir an önce köşeyi dönme tutkusuna kapılmış olduğu bir ülkede, üniversite çevrelerinden de bu tip adamların çıkması gerçekten üzüm verici. Bir de patent bürolarına başvurmayı akıllarının ucundan geçirmeden, binbir yokluk ve imkansızlık içinde araştırmalarını sürdüren Pasteur ve Koch gibilerini düşünün. Doğruyu bulmak ve insanlığa yararlı olmaktan başka tutkuları olmayan bu gerçek bilim adamları yanında, insanlığa hizmet bahanesiyle ceplerini doldurmaktan başka bir şey düşünmeyen bu şarlatanları gözlerinizin önüne getirin. İnsan bunlara bakınca acımak mı gülmek mi gerektiğine karar veremiyor zaten. Aslında bunlar şan, şöhret ve servet hırsının tutsak ettiği hasta ruhlar, dolayısıyla acınacak kişiler. Ancak bu aşağılık amaçlarını bir de Türkiye'nin şerefi gibi laflarla kamufle etmeye kalktılar mı, içinizde depreşen acıma duygusu mide bulantısına benzer bir duyguya dönüşüyor. Gene de insan şarlatanlığın aslında bir tür ruh hastalığı olduğunu düşünerek kendini bu tür duygulara kaptırmamaya çalışmalı. Burada yapılabilecek tek yararlı iş, aptalları bu gibilerin şerrinden korumak olsa gerek. İleride göstermeye çalışacağım gibi, şarlatanlıktan farklı olarak aptallık bir düşünme hastalığı değil, kötü bir düşünme alışkanlığıdır. Dolayısıyla sigara alışkanlığı gibi tedavisi hiç değilse bir dereceye kadar mümkündür. Aptallığın anatomisi başlığını taşıyan son bölümde bu konuda bir iki tavsiyede bulunmaya çalışacağım. Burada başarı şansı bir ölçüde okuyucuların bu tür bir alışkanlıktan kurtulma isteğine bağlı. Pek çok insanın böyle bir istek duymayacağını, duysa bile gereken çabayı göstermeyeceğini biliyorum. Aptallıkta ayak diretenleri zorla yola getirmek gibi aptalca bir hevese kapılacak değilim. Ancak şuna inanıyorum ki, şarlatanlarla savaşmanın tek etkili yöntemi onları müşterisiz bırakmaktır. Ne yazık ki şarlatanlar gene de müşterisiz kalmayacaktır. Zira problemlerine kolay çözüm bekleyen, dertlerine mucizevi çareler arayan insanlar her zaman olacaktır. Bu kitaptan herhangi bir pratik yarar uman okuyucularıma son bölüme geçmeden birinci ve ikinci bölümleri bir daha gözden geçirmelerini salık veririm. 6. Paranormal olaylar. Genel açıklama. Günlük dilde büyük küçük, ağır hafif türünden zıt nitelikleri dile getiren sözcük çiftleri yanında normal anormal çifti de yer alır. Normal, alışılmış, beklenen, günlük yaşamımızda en çok rastlanan şeyleri, anormal veya normal dışı, alışılmadık, beklenmedik, az rastlanan şeyleri dile getirmek için kullanılır. Örneğin yazın ortasında havanın sıcak olması normal, kar yağması veya ısının sıfırın altına düşmesi anormaldir. Bu örnekleri alabildiğince çoğaltabilirsiniz. Gelelim paranormal deyimine. Bu günlük dilde bulunmayan, bilim adamlarının özel bir amaçla uydurmuş oldukları bir terim. Kullanılmaya başlanması da 19. yüzyılın sonlarına rastlıyor. Norm sözcüğü Latince normadan türemiş olup marangoz gönyesi ve örnek anlamlarına geliyormuş. Osmanlıca kıstas da aynı anlama geliyor. Tolmin'den öğrendiğimize göre normal sözcüğünü de Oxford English Dictionary ilk defa 1840'ta almış. Bu da bilimin profesyonel bir hal almasıyla aynı zamana rastlıyormuş. Anormal sözcüğü ise ancak 1860'lı ve 1870'li yıllarda piyasaya çıkmış. Bakınız The New Philosophy of Science and the Paranormal. SCP sayfa 14-15. J.I.K. Parapsikoloji Derneği ise 1882'de kuruluyor. Normal anormal çiftinin yanında bir de normal paranormal çiftinin ortaya çıkışı ilginç bir gelişme. Zira böylece normalin birbirine paralel ama anlamca birbirinden farklı iki karşıtı oluyor. Paranormalde tıpkı anormal gibi çok az rastlanan olaylara uygulanan bir sıfat. Bu bakımdan bu iki deyim arasında bir anlam ortaklığı veya benzerliği var. Ancak aynı anlama geldiklerini de söyleyemiyoruz. Zira anormal deyimi seyrek de olsa duyularımız aracılığıyla tanıdığımız olaylara uygulanan bir sıfat olduğu halde paranormal sözcüğü beş duyumuzla algılayamadığımız ama varlıklarını başka şekilde belli eden nadir olaylara uygulanan bir sıfat. Üstelik bunlar bilinen doğa yasalarıyla açıklayamadığımız, bu anlamda sıradan doğa olaylarından farklı olaylar. Göreceğimiz gibi bu nedenle var olup olmadıkları tartışma konusu. Tıpkı cinlerin, perilerin, mucizelerin tartışma konusu olduğu gibi. Paranormal sözcüğünün kapsamına yani uygulandığı çeşitli olaylara gelince, bunlar arasında sizlerin de duymuş olacağınız spiritizma yani ölülerin ruhlarıyla iletişim kurma, telepati yani uzaktan hissetme ve kehanet yani ileride olacakları önceden bilme olayları yanında çoğumuzun duymadığı uzaktan görme, klarvoyans, gözsüz görme, ruh gücüyle eşyayı etkileme, psikokinesi gibi olaylar var. Bunlara UFO'ları yani uzaydan gelen araçları, Bermuda üçgenindeki gizli öldürücü güçleri, büyük piramidin güçlerini, psişik cerrahlığı, psişik astronomiyi, astrolojiyi ve bunlara benzer daha bir sürü gizemli doğa dışı olayları katabilirsiniz. Bakınız MG4 sayfa 62. İleride göreceğimiz gibi her gün yeni bir takım paranormal güçler veya yetenekler keşfediliyor. Ayrıca bakınız MG2 sayfa 238. Hepsinin ortak özelliği bu olayların beş duyumuzla algılanamaması. Bir de paranormal yeteneklere pek az kimsede o da nadiren rastlanması. Bu nedenle de var olduklarının şüphe ve tartışma konusu olması. Bu konuda dikkati çeken iki olay var. Birincisi özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en çok da Amerika'da bu tür sözde olaylara karşı ilginin akıl almaz boyutlara varmış olması. İkincisi bu ilgiye paralel olarak gene Amerika'da bunlar arasından bir bölümünün ESP ile PK bilimsel araştırmalara konu olması. Parapsikoloji adı altında yürütülen bu araştırmalara yalnız psikologların değil bazı fizikçilerin de katılması, bazılarının kafasında yoksa bu paranormal denilen olayların aslı var mı sorusunun doğmasına yol açmış bulunuyor. Eskiden de bu tür olaylar hakkında anlatılanlar halkın ilgisini çekerdi ama bunları pek fazla ciddiye alan olmazdı. Bugün durum bir hayli değişmişe benziyor. Özellikle Amerika'da Shirley MacLaine gibi ünlü bir yıldızın bu işe bulaşıp paranormal yaşantılarını anlattığı bir sürü kitap yayımlaması, ayrıca radyo ve televizyon konuşmaları yaparak ülkenin dört bir yanında adam başına giriş ücreti 300 dolardan başlayan konferans ve seminerler düzenleyerek yeni bir paranormal çağın gelişini haber vermesi bu konulara karşı ilginin inanılmaz boyutlara çıkmasına neden olmuş. Amerika'da bir tür paranormal patlamasına yol açmış. Üstelik bu ülkede aynı şeyin propagandasını yapan ve bu yüzden milyonlarca dolar kazanan Shirley'den de ünlü bir düzine paranormal peygamberi olduğu anlaşılıyor. Shirley MacLaine hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız MG3 sayfa 32-37, 188-201-204. Gardner'dan öğrendiğimize göre Miss MacLaine'in bizzat bulaşmadığı, dolayısıyla inanmadığı hiçbir paranormal olay yok gibi. Bence tipik bir ruh hastası olan bu hanım milyonlarca kişiye kendi hastalığını bulaştırmayı başarmış. Hemen bütün kitaplarının Türkçe'ye çevrilmiş olması oldukça şaşırtıcı. Ancak ondan da etkili bir başka genç hanım var. Adı J.Z. Knight. Bakınız MG3 195-99 203-204-205. A. Spiritizma. Bugün parapsikoloji adı altında yürütülen araştırmaların doğuşuna yol açan faktörler arasında halk arasında ispiritizma diye anılan uğraşların önemli bir rol oynadıkları anlaşılıyor. Bu nedenle ilkin spiritizmanın tarihine bir göz atmakta yarar var. Başlangıçta bu deyimin yerine physical research ruh araştırması deyimi kullanılıyordu. Bu konudaki araştırmaları düzenlemek ve sonuçlarını yayımlamak için Londra'da 1882 yılında Society for Physical Research, SPR derneği kurulmuştu. İngilizce spirit, ruh sözcüğünden iki sözcük türetilmiş. Spiritizm ve spiritualizm. Fransızca'da daha çok spiritizm deyimi kullanılıyor. Bizde ise ispiritizma veya ruh çağırma deniyor. Ölmüş kişilerin ruhlarıyla iletişim kurma anlamında spiritizmanın çok eskilere kadar gittiği ve birçok toplumda görüldüğü, ancak 1848 yılına gelinceye kadar Batı dünyasında hemen hemen hiç bilinmediği anlaşılıyor. Bir deyime bu modayı Fox soyadındaki iki kız kardeş çıkarıp dünyaya yaymış. Hikaye kısaca şöyle. 1848'in Mart ayında Fox adındaki çiftçinin New York'un bir kasabasındaki evinde bazı garip şeylerin olduğu söylentileri yayılır. Evin daha önceki kiracıları geceleri duvara vurulduğunu duyarlar ama kimin vurduğunu bir türlü saptayamazlar. Bu durumdan büyük huzursuzluk duydukları için de bir başka yere taşınırlar. Eve Fox'lar taşındıktan sonra da bir gece gene çok şiddetli bir vurma duyulur. Bunun üzerine kızların en küçüğü Kate, gürültüyü çıkaran sözde ruhu parmaklarını şaklattığı sayıda tekrar vurmaya çağırır ve dediği olur. Daha sonra gelen ruhla, sorulacak sorularla vurma sayısı arasındaki ilişkiye dayanan bir şifre üzerinde anlaşmaya varılır. Ey ruh, geldiysen masanın ayağıyla 3 kere vur gibi. Bu Kate denen kızın çok zeki ve afacan biri olduğu anlaşılıyor. 1838'de Morse'un keşfettiği alfabeden de haberi olmalı. Böyle bir iletişim aracı bulunduktan sonra şamatacı ruhun, Almanca poltergeist, kimliğini öğrenmek mümkün olur. Bu vaktiyle o evde öldürülmüş olan birinin ruhudur. Ruhlarla iletişim kurulabileceği böylece kanıtlandıktan sonra Kate bir başka kız kardeşiyle birlikte bütün zamanını hayatının sonuna kadar medyum olarak sürdürür. Gerek Amerika'da gerekse İngiltere'nin çeşitli kentlerinde spiritizma, ruh çağırma oturumları düzenler. Bunun kız kardeşlere bir hayli para kazandırdığını eklememe bilmem gerek var mı? Olağan dışı şeylere zaten düşkün olan birçok insan büyük bir merak ve heyecanla bu tür seanslara katılır derken spiritizma çok yaygın bir salon eğlencesi halini alır. Fox kardeşlerin başarısı başka açık gözlerini de iştahını kabartmış olmalı ki etrafta yeni yeni medyumlar türer ve yeni ruh çağırma yöntemleri keşfedilir. Bu medyumlar arasında en ünlüsü D.D. Home adındaki İskoçyalı olsa gerek. Home hakkında bakınız MG 3 sayfa 28, 45, 82, 83, 85, 91, 173, 78. Bütün zamanların en büyük medyumu sayılan Home, yalnız ruh çağırmadaki ustalığıyla değil, masaları hatta kendi kendisini havalandırma, levitasyon yeteneğiyle de onu seyredenlerin belleğinde silinmez izler bırakmış. O zamana kadar başka hiç kimse de rastlanmayan bu yeteneğe sonraları psikokinezi adı verilecek. Ününe ün katan bir başka özelliği de birçoklarının iddiasına göre hiçbir zaman hile yaparken yakalanmamış olması. Gardner'a göre bu iddia tümüyle doğru değil ancak Home'un ruh çağırma seanslarında kuşku uyandırabilecek davranışlardan dikkatle kaçındığı, oturumlar başladıktan sonra çağırdığı ruhların arzusu üzerine ışıkları yavaş yavaş kararttığı, ruhların fazla aydınlıktan her nedense pek hoşlanmadıkları anlaşılıyor. Hele sıra kendi kendini havaya kaldırma gibi can alıcı numaralara gelince gene ruhlar öyle istediği için ışıkları iyice kıstığı anlaşılıyor. Almayı ihmal etmediği bir başka önemli tedbir de gösterilerinde profesyonel sihirbazların bulunmasına izin vermemesi. Nitekim ruhlar bu gibilerin, hatta oturuma katılanlar arasında şüphe belirtilerin derhal oturumu terk etmesini emrediyorlarmış. Emirleri yerine getirilmezse Home gösteri yapmaktan vazgeçiyormuş. Görüldüğü gibi Home son derece tedbirli ve kurnaz biri. Ancak gerçek bir duyarlı mı yoksa son derece zeki ve usta bir düzenbaz mı? İşte bütün sorun burada. İleride göreceğimiz gibi bu soru aslında bütün paranormal yetenekleri olduğunu iddia edenler için de geçerli. Nitekim bütün modern duyarlılarda da sihirbazlara ve şüphecilere karşı aşırı bir duyarlılık göze çarpıyor. Onlar da Home gibi ESP ve PK denemelerinde bunların hazır bulunmasını istemiyorlar. Neden mi? Efendim, sihirbazlarla şüphecilerin önünde paranormal yetenekleri rahatça kendisini gösteremiyormuş. Bugün olduğu gibi Home zamanında da bu konu ateşli tartışmalara yol açmış. Kimi onu bir sahtekar, kimi de gerçek bir duyarlı diyebiliyormuş. Bu sonuncular arasında Sir William Crookes gibi zamanının tanınmış bir fizikçisi de var. PRS'in de kurucularından olan Crookes, yıllarca yakından tanıdığı D.D. Home'un kendisinde hile yaptığı kuşkusunu uyandırabilecek hiçbir hareketine rastlamadığını söylüyormuş. Bir iddiaya göre de Home, öteki ispiritizmacılardan farklı olarak hiç hile yaparken yakalanmamış. Ününü artıran nedenlerden biri bu zaten. Şimdi Sir William'a mı inanalım yoksa Home'u sahtekarlıkla suçlayanlara mı? Gardner'a sorarsanız, Crookes belki büyük bir bilim adamı. ama göz boyacılık konusunda hepten cahil olduğu için sözüne güvenilemez. Üstelik çok kolay inanan biri. Dolayısıyla Holmes onun da gözlerini boyamış olmalı. Bu tahmini güçlendiren belgeler de olduğu anlaşılıyor. Nitekim spiritizmacıları yerden yere vuran bir kitap yayımlamış olan Ruth Brandon, Spiritualist 1983, Holmes'un adam aldatmada masaları ve kendi kendini havalandırma, levitasyonda olduğundan da usta bir kişi olduğunu kanıtlayan birçok şey anlatıyor. Gizemli ve karanlık bir kişiliği olduğu anlaşılan Holmes, nazik tavırları, sempatik görünüşü, iyi giyinişi ve atletik yapısıyla etrafındakileri kolayca etkilemesini, böylece kendisini olduğundan başka göstermesini iyi bilen biri. Brandon'ın anlattıklarına bakılırsa, bir takım işlere girip çıktıktan sonra spiritizmaya çok meraklı ve aynı derecede de zengin bir Londralı dula rastlamış ve büyük ustalığını bir de bu zengin duldan para sızdırma işinde denemeye kalkmış ama başaramamış. Zira hanımla birlikte yaptığı bir ruh çağırma seansında ruhlar kadına Holmes'u evlat edinmesini, ayrıca kendisine 60 bin İngiliz lirası hem de o zamanın parasıyla vermesini tavsiye edince kadın numarayı çakmış ve hemen Holmes'u polise haber vermiş. Holmes'un hiç de sağlam ayakkabı olmadığı bundan da anlaşılmıyor mu? Saf bir dul kadını yolmak için araya ruhları sokan bir adama nasıl güvenilir? Ama ne ilginçtir ki bu saf dulu dolandıramayan Holmes, zamanının Crookes, Alfred Wallace, Oliver Lodge ve C.H. Richey gibi en tanınmış bilim adamlarını yalnız güvenini değil, dostluğunu da kazanmaya başarmış. Kazandığı dostlar arasında Conan Doyle gibi ünlü bir yazar, Houdini gibi bir sihirbaz da var. Tutuklanıp yargıç karşısına çıkarıldığı zaman bile Sir William, Holmes'un bütün dava boyunca ahlaki açıdan örnek bir insan gibi davrandığını söylüyormuş. En büyük hayranları da Sir Oliver Lodge ile Conan Doyle. Doyle, spiritizmaya öylesine inanmış ki romanları dışındaki bütün kitapları bu konuyu işliyor. Bu bir düzine kitap arasında spiritizmanın tarihi başlığını taşıyan iki ciltlik anıtsal bir eser de var. Hayatının son 12 yılını kitapları, sayısız makale, kitapçık ve konferanslarıyla spiritizmayı savunmaya adamış olduğu için Gardner, Sherlock Holmes dizisini Doyle'un değil, Holmes'un veya Doktor Watson'ın yazmış olduğunu iddia etmektedir. Conan Doyle ile ilgili ayrıntılar için bakınız MG2 sayfa 113-122. Gardner'ın bu iddiasında haklı olduğu çok şüpheli, zira Doyle'un çift kişilikli biri olması veya mantıksal düşünme yeteneğini romanlarında tükettikten sonra bir tür inanma krizi geçirmiş olması mümkün. Ancak bir çocuk kadar kolay inanır olduğu şüphe götürmez. Perilere inandığı yetmiyormuş gibi bu bedensiz yaratıkların fotoğraflarının çekilebileceğini kanıtlamak için The Coming of the Fairies, Perilerin Gelişi diye bir kitap yayınlaması da onun ne kadar saf, yani aptal biri olduğunu gösteriyor. Dahası var, Doyle bu sözüm ona peri fotoğraflarını görünce Houdini'ye koşuyor ve ona inanılmaz bir keşifte bulunduğunu müjdeliyor. Ünlü sihirbaz büyük yazara bunun basit bir fotoğraf hilesi olduğunu anlatmaya çalışıyorsa da bizimki oralı bile olmuyor. Hatta bazı medyumlar nasıl hile yaptıklarını bütün ayrıntılarıyla itiraf ettikleri zaman da Doyle oralı olmuyor. Üstelik bunlardan biri de spiritizma salgınını başlatan Margaret Fox. Bu arada dostu Houdini o günlerde duyarlı, psişik diye geçinen birçok ünlü medyumun salt daha fazla para getirdiği için bu işi yaptıklarını anlatmaya çalışıyorsa da Doyle bunlara da kulağını tıkıyor. İşin daha da komiği, Houdini'nin dostuna kendisinin de basit bir göz boyacı olduğunu, sanıldığı gibi paranormal yetenekleri olmadığını söylemesine rağmen Doyle'un Houdini bilmecesi başlığını taşıyan bir denemesinde onun ünlü kaçışlarını vücudunu ruhlaştırarak dematerializing gerçekleştiren bir medyum olduğunu kanıtlamaya kalkışması. Doyle'un iyileşmesi imkansız bir inanma hastası olduğu apaçık. AE sayfa 116-17. Gardner sayfa 116'da Doyle'u bu hastalığa sürükleyen çeşitli yaşantıları anlatıyor. Bu anlatılanlardan Doyle'un sık sık sanrı, halüsinasyonlara kapıldığı sonucunu çıkarmak mümkün. Ancak kendisi gerçekle hayali ayırt etme gücünden yoksun olduğu için her güçlü hayali gerçek sanıyor. Spiritizmanın hikayesi Holmes'la başlamadığı gibi Doyle'la da bitmiyor. Bu davayı Doyle'la birlikte 1930'lu yıllara kadar sürdüren biri de Sir William Crookes'un dostu ve meslektaşı Sir Oliver Lodge adındaki bir başka tanınmış İngiliz fizikçisi. Uzunca bir süre spiritizmada bütün öteki fikir, sanat ve giyim kuşam modaları gibi unutulmuş derken bu inancın 1967'de yeni bir kılık altında dirildiğini görüyoruz. Hem ölenler diriliyor da inançlar neden dirilmesin, öyle değil mi? Bu ölüyü diriltenler de üç din adamı. Psikopos James Pike, rahip Arthur Ford ve sonradan okültizm konusunda gazete yazarlığını seçen Kanadalı vaiz Alan Spraget. Din adamlarına da bu yakışır. Bu kısım için bakınız MG2. Arthur Ford sayfa 251-261. 2. Bakınız MG2 sayfa 251-61. Bunlardan Psikopos Pike, Öbür Dünya adlı kitabında bir iki medyum aracılığıyla ölen oğlu Jim'le nasıl konuştuğunu anlatıyormuş. Bu kitap sayesinde medyum George Daisley üne ve servete kavuşmuş derken Sprague, Pike'ı çok daha ünlü bir medyum olan Arthur Ford'la tanıştırıyor ve ikisinin birlikte düzenlediği bir ruh çağırma seansı televizyonda gösterilince yer yerinden oynuyor. Spiritizmanın dirilişinin hikayesi kısaca böyle. Aslında geçen yüzyılın medyumları yanında Ford solda sıfır kalınmış ama araya televizyon girince iş değişiyor elbet. Milyonlarca kişinin gözleri önünde gerçekleşen bir ölüyle konuşma sahnesinin ne kadar etkili olabileceğini tahmin etmek güç olmasa gerek. Gerçi Ford bütün medyumlar gibi sahtekarın teki ama seyredenlerin bundan haberi yok. Üstelik gerçekten de sevgili oğlunun ruhuyla konuştuğunu sanan bir psikoposun o şaşkın ve son derece duygulanmış halini gözlerinizin önüne getirin bir an. Basit insanların gözleri önünde cereyan eden bu yürekler acısı manzaradan ne kadar etkilenmiş olabileceğini kolayca anlarsınız. İnsanların akıllarını başlarından almak için duygularını ele geçirmeniz yeterli. Şarlatanlıkta başarının da bütün sırrı burada yatmıyor mu zaten? Tipik bir ruh hastası olduğu anlaşılan Pike, ölünce Sprague, The Bishop Pike Story, 1970 başlığını taşıyan biyografisini yazıyor. Kısa bir süre sonra da Medium Ford ölüyor. Ölüyor ama ölen sadece bedeni, zira ruhu derhal Ruth Montgomery'ye öbür dünyadaki hayatla ilgili bir kitap dikte ettirmeye başlıyor. Böylece spiritizma edebiyatına yeni bir başeser katılmış oluyor. Onun da başlığı Pike'ınkine benziyor. A World Beyond, Bir Sonraki Dünya, 1971. Gördüğünüz gibi ölüler bile para getiriyor. Ne demişler? At binenin, kılıç kuşananın. Ford'un milleti aldatmak için ne dalavereler çevirdiğini merak edenler Gardner'ın kitabına başvurabilirler. Bakınız MG2 sayfa 251-61. Şu kadarını belirteyim ki bütün ünlü medyumlar gibi onun da ustalığının başlıca sırrı ruhunu çağıracağı kişi hakkında kimseye çaktırmadan elden geldiğince ayrıntılı bilgi toplaması. Ancak işin asıl ilginç yönü Sprague gibi inanmışların bu sır meydana çıkınca da inançlarını kaybetmemeleri demek mecbur kalınca onlar da hile yapabiliyor deyip işin içinden sıyrılmaya kalkmaları. Mecbur kalınca ha? Gerçekten de ruhsal yetenekleri olan bir medyum nasıl olur da hile yapmak zorunda kalabilir? Bir düşünün. Bu sözde mazereti bundan sonra da sık sık duyacağız. Üstün duyarlılar da bazen hile yapmak zorunda kalırlar ama sadece bazen. Yani sadece yakalandıkları zaman. Buna karşılık Sprague gibilere sorarsanız televizyonda duyarlı psişik numaraları yapanların hepsi sahtekar, düzenbaz, hilekar kişiler. Ama Ford'a laf yok. O sadece orada bir hile yapan gerçek bir duyarlı.